Lüks bir Hollywood galasını düşündüğünde aklına ilk gelen şey muhtemelen o meşhur kırmızı kadife halatlardır, değil mi? Sen bariyerin arkasında böyle yağmurun altında beklersin ve flaşların arasında sadece bir yıldızı görebilmeyi umarsın.
Kesinlikle. O dışlanmışlık hissi aslında lüksü yaratan şey.
Aynen öyle. Ama 20 yıl sonra beyaz perdeye dönen Şeytan Marka Giyer 2 premieriyle birlikte o kırmızı halatlar fiziksel dünyadan kopup tamamen dijital bir şekle bürünüyor.
Gerçekten inanılmaz bir dönüşüm bu.
Evet, bugün seninle bu devasa etkinliği masaya yatıracağız. Ama baştan söyleyeyim, kimin hangi tasarımcıyı giydiğine falan takılmayacağız.
Tabii, magazin kısmı başka bir konu.
Doğru. Biz elimizdeki verilerle bir medya analisti perspektifinden yaklaşacağız bu işe. Yani dijital yayın platformlarının, şu bildiğimiz SVOD'lerin, canlı etkinlikleri kendi ekosistemlerine nasıl entegre ettiğini inceleyeceğiz.
Tamam, bunu bir açalım. Harika bir nokta. Çünkü medya tarihi açısından baktığımızda kırmızı halı yayınları hani her zaman geleneksel televizyon ağlarının gövde gösterisi olmuştur. İzleyiciyi o an ekran başında tutmanın en klasik yolu.
Kesinlikle öyleydi. Ama şimdi baksana, New York Lincoln Center'daki bu premier hem de bu gece saat 00:30'da doğrudan ve sadece Disney Plus üzerinden abonelere özel canlı yayınlanıyor.
Klasik yayıncıların tamamen aradan çıkarılması oldukça agresif bir pazar hamlesi bence bu.
Ya, sahne arkası röportajları, kırmızı halı falan her şey var. Düşünsene, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci falan dönüyor. Bir de kadroya Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Heron, Helen J. Shen gibi isimler ekleniyor.
Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro yani.
Aynen. Ve benim merak ettiğim nokta tam olarak bu. Geleneksel kanallar bu işin yıllardır ustasıyken bir dijital platform neden bu devasa altyapı risklerini göze alıp bunu üstleniyor? Hani eskiden TV ağlarının tekelinde olan bu lüks deneyim bir anda evdeki koltuğumuzdan bağlandığımız dijital bir VIP bilete dönüştü.
Burada büyüleyici olan şey aslında platformların motivasyonu. Bu stratejinin merkezinde yatan kavram kullanıcı tutundurma, yani sektördeki adıyla retention.
Abonelik iptallerini önlemek için yani.
Tam olarak o. VOD platformları uzun süre böyle pasif bir kütüphane mantığıyla çalıştı ya hani, istediğin zaman izle vaadi. Bu çok özgürlükçü görünse de izleyicide bir aidiyet yaratmıyor maalesef.
Doğru, yarın da izlerim deyip erteliyorsun hep.
İşte canlı yayın kaslarını geliştirerek izleyicideki o meşhur FOMO'yu yani fırsatı kaçırma korkusunu tetikliyorlar şu an.
Seni o pasif arşiv tüketicisi modundan çıkarıp
aylık ödediğin o abonelik ücreti az önce bahsettiğin o kırmızı kadife halatın arkasına geçiş biletin oluyor aslında.
İşlerin gerçekten ilginçleştiği yer burası bence. Çünkü burada kafamı kurcalayan çok ciddi bir mantık hatası var gibi duruyor dışarıdan bakınca.
Nasıl yani?
Ya şöyle düşün. 20th Century Studios imzalı bu film aslında 1 Mayıs 2026'da tüm dünyada geleneksel şekilde sinemalarda vizyona girecek.
Evet, küresel vizyon tarihi o.
O zaman dijital platformun hani gişe hasılatı beklemesi gereken bir yapımı, vizyondan aylar önce kendi kapalı ekosisteminde böyle dev bir canlı yayına tüketmesi, kendi bacağına sıkmak değil mi? Bu bana biraz kumarhanelerin işleyişini hatırlatıyor.
Kumarhane mi? Çok ilginç bir benzetme.
Yani hani kumarhaneler girişte sana böyle ücretsiz ve çok gösterişli bir lobi şovu sunarlar ya, amaçları sana bedava eğlence vermek değildir aslında. O şov bittiğinde senin kapıdan çıkmamanı ve hemen yandaki slot makinelerine yönelmeni sağlamaktır. Acaba Disney Plus da bu lüks premieri bir lobi şovu olarak kullanıp 1 Mayıs'a kadar bizi içeride tutmayı mı hedefliyor?
Bunu büyük resme bağlarsak kumarhane analojisi buradaki çapraz promosyon dehasını kusursuz açıklıyor bence.
Değil mi?
Evet, çünkü şirketler artık tekil bir film satmıyor. Devasa bir ekosistem satıyorlar bize. 20th Century Studios zaten bir Disney iştiraki. Yani ortada gişe ve dijital platform arasında bir rekabet veya yamyamlık yok.
Birbirini besleyen koca bir makine var aslında.
Kesinlikle öyle. Kırmızı Halı'yı canlı izleyen bir abone, o coşkuyla uygulamayı kapatıp çıkmaz, algoritma hemen devreye girer ve onu 20 yıllık o ilk filme, efsanevi Şeytan Marka Giyer'e yönlendirir.
Ya da işte Meryl Streep'in platformdaki diğer filmlerini önüne dizer.
Aynen, o kapalı kapılar ardındaki Hollywood lüksü bir anda küresel çapta eş zamanlı bir dijital deneyime dönüştürülüyor. Üstelik sıfıra yakın bir ek maliyetle. Stüdyonun zaten yapmak zorunda olduğu bir PR harcaması bu.
Çok mantıklı. Yani vizyon rüzgarını kullanarak platforma muazzam bir trafik çekiliyor. Film sinemaya gelene kadar seyirci ekosistemde tutuluyor.
Kırmızı halı artık sadece filmin reklamı olmaktan çıkıyor, platformun ta kendisinin reklamı haline geliyor.
Vay canına. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor diye toparlarsak, canlı yayınlar artık platformlar için sadece sıradan bir içerik falan değil. Bu yayınlar bildiğin bir ekosistem inşa etme ve sadakat yaratma aracı.
Kesinlikle katılıyorum ve programı bitirmeden önce dinleyicilerimize şu soruyu bırakmak istiyorum. Dijital yayın platformları bu canlı yayın stratejisiyle geleneksel olarak böyle kapalı kapılar ardında yapılan o özel Paris moda haftaları veya Silikon Vadisi'nin gizli teknoloji lansmanları gibi diğer hangi etkinlikleri ele geçirecek?
Çok iyi bir soru.
Bu gidişle o ulaşılamaz VIP algısını tamamen sıradanlaştırıp kendi abonelik paketlerinin bir parçası yapacaklar gibi görünüyor. Bunu bir düşünün derim.
Gerçekten üzerine düşünülmesi gereken kışkırtıcı bir nokta. Bugünkü derinlemesini incelememizin sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.